Ayrım 25.
Sayfa 237. Prens Andrei, Peronskaya'nın onun kabalığı konusunda söylediği sözlere hiç de uymayan saygılı bir tavırla yerlere kadar eğilerek, "Kontes beni anımsadılarsa kendileriyle tanışmak mutluluğuna kavuşmuştum," dedi. Ve Natasha'ya yaklaşarak dansa kaldırmak için söyleyeceği sözleri bitirmeden genç kızın beline sarılmak üzere elini kaldırdı. Sonra ona bir tur vals yapmayı önerdi. Natasha'nın yüzündeki umutsuzluğu ya da coşkun bir sevince kapılmaya hazır olduğunu belli eden o heyecanlı ifade birden minnetle çocuksu bir gülümseyişe dönüvermişti. Gözlerinden neredeyse yaş fışkırmaya hazır olan bu ürkek ve mutlu küçük kız ışıl ışıl gülümseyişiyle elini Prens Andrei'nin omuzuna doğru kaldırırken sanki seni çoktandır bekliyordum diyordu. Sıraya giren ikinci çift onlardı. Prens Andrei kendi çağının en iyi kavalyelerinden biriydi. Natasha çok güzel dans ediyordu. Genç kızın baloda giyilen beyaz atlas patikler geçirilmiş küçük ayakları kendiliğinden deviniyormuş gibi üzerine düşen görevi yapıyor, yüzü ise coşkun mutluluktan ışık saçıyordu. Çıplak boynu ve kolları Helen'in omuzlarıyla karşılaştırılırsa zayıftı, güzel değildi. Omuzları da zayıf, göğsü düz, kolları inceydi. Helen'in bedeninde ise sanki binlerce bakıştan kalma bir cila vardı. Natasha ilk kez giysisi çıkarılmış olsa ve kendisini bunun zorunlu olduğuna inandırmamış olsalar, utançtan yerin dibine geçecek bir küçük kız gibi görünüyordu. Prens Andrei dansı severdi ve herkesin kendisiyle yapmak istediği akıllıca konuşmalarla siyasal görüşmelerden bir an önce kurtulmak, çarın orada bulunması yüzünden ortaya çıkan o can sıkıcı ürkeklik havasını bir an önce dağıtmak isteğiyle ortaya çıktığı vakit, Pierre kendisine onu gösterdiği ve güzel kadınların arasında ilk olarak o gözüne çarptığı için Natasha'yı dam olarak seçmişti. Ama genç kızın kıvrılıp bükülen, ürpertili, incecik beline sarılır sarılmaz, onun ta yakınında kımıldadığını, ta yakınında kendisine gülümsediğini görür görmez, güzelliğinin şarabı başını döndürüverdi. Onu derin derin soluk alarak bırakıp da durduğu ve dans edenleri seyretmeye başladığı vakit içinde yepyeni bir canlılık duydu, kendini gençleşmiş duyumsadı. 17. Prens Andrei'den sonra Natasha'ya Boris yaklaştı ve dansa davet etti onu. Ardından baloyu açmış olan ve iyi dans eden yaver geldi. Bir dizi genç daha sonra sıraya girdi. Böylece Natasha fazla gelen kavalyeleri Sonya'ya devrederek yanakları al al olmuş bir halde mutluluk içinde bütün gece hiç durmadan dans etti. Herkesi bu baloda ilgilendiren şeylerden hiçbirini ayrımsamıyor, göremiyordu. Yalnız Çar'ın Fransız elçisiyle konuştuğunu, falanca bayanla ona özel bir ilgi göstererek, falanca prensle filancanın falan ya da filan şeyi söylediklerini, Helen'le çok ilgi çektiğini, özellikle filancanın dikkatini üzerinde topladığını duymamakla kalmamış, Çar'ı da görememişti. Oradan gittiğini de ancak gidişinden sonra baloda daha hareketli bir havanın ortaya çıkmasından anlamıştı. Prens Andrei, supeden önceki kotyon dansından birini gene Natasha ile yaptı. Obradnoye'deki ağaçlıklı yolda ilk karşılaşmalarını anımsattı ona. O mehtaplı gecede nasıl uyuyamadığını, kendisinin de elinde olmayarak onun sözlerini nasıl işittiğini anlattı. Natasha, Prens Andrei bunu kendisine anımsatınca, elinde olmayarak kulak kabartıp işittiği o sözlerin içerdiği duygu utanılacak bir şeymiş gibi kendisini savunmaya çalıştı. Prens Andrei sosyetede yetişmiş bütün insanlar gibi orada genel olarak yüksek sosyetenin damgasını taşımayan şeylere rastlamaktan hoşlanırdı. Natasha da şaşkınlığı, sevinci, utangaçlığı, dahası Fransızca konuşurken yaptığı yanlışlarla işte böyle bir başkalığı sergiliyordu. Prens Andrei ona karşı davranışlarında da konuşmalarında da özel bir yumuşaklık ve dikkat gösteriyordu. Onun yanında oturup genç kıza en yalın, en önemsiz şeylerden söz ederken Natasha'nın içindeki mutlu dünyayı yansıtan gülümseyişine ve gözlerindeki sevinçli pırıltıya kendini veriyor, hayranlıkla onu seyrediyordu. Natasha'yı dansa kaldırdıkları vakit genç kız gülümseyerek yerinden kalkıyor, dans ede ede salonda dolaşıyor, Prens Andrei de onun utangaçlıkla karışık devinimlerini ilgiyle izliyordu. Kotyonun ortasında Natasha bir figürü bitirdikten sonra derin derin soluk alarak yerine dönerken bir başka kavalye onu gene dansa kaldırdı. Natasha yorgundu, soluk soluğa kalmıştı. Bu öneriyi geri çevirmeyi düşündüğü belli oluyordu ama hemen sonra neşeyle elini kavalyesinin omzuna koydu ve koyarken de gülümsedi Prens Andrei'ye. Bu gülümseyiş, dinlenmeyi, sizin yanınızda oturmayı ben de isterim, yoruldum. Ama görüyorsunuz beni nasıl çağırıyorlar. Ben de buna seviniyor, bundan mutluluk duyuyorum. Hepinizi de seviyorum. Siz de ben de bunların hepsini anlıyoruz diyor. Dahası daha birçok başka şey de söylüyordu. Kavalyesi onu bırakınca Natasha salonun öbür yanına figür yapmak için iki dam daha almaya gitti. Prens Andrei'nin aklından kendisinin hiç de beklemediği bir düşünce geçti. Eğer önce kendi kuzenine sonra öbür dama yaklaşırsa eşim olacak demektir dedi kendi kendine. Ve Natasha önce kuzenine yaklaştı. Prens Andrei insanın aklına kimi vakit ne saçma şeyler gelir diye düşündü. Yalnız doğru olan bir şey varsa o da şu. Bu genç kız öylesine sevimli, öylesine özellikleri olan bir kız ki buralarda bir ay dans etsin hemen koca bulup evlenir. Buysa burada seyrek rastlanır bir şey. Natasha göğsünden sarkan gülü düzelterek yanına otururken Prens Andrei bunları düşünüyordu. Kotyonun sonunda lacivert fraklı yaşlı kont dans edenlere yaklaştı. Prens Andrei'yi evine davet etti, kızına da eğlenip eğlenmediğini sordu. Natasha yanıt vermedi, sitemle, böyle şey sorulur mu hiç demek ister gibi gülümsedi yalnızca. Öyle neşeliyim ki yaşamımda bu kadar eğlenmedim hiç dedi. Prens Andrei, Natasha'nın zayıf kollarını hızlıca, sanki genç kız babasını kucaklayacakmış gibi hafifçe yukarı kaldırdığını ayrımsadı. Natasha öylesine mutluydu ki, yaşamında böylesine bir mutluluğu daha hiç duymamıştı. O sırada mutluluğun bir insanı tam anlamıyla cömert, iyi yürekli ve kötülüğün, mutsuzluğun, dertlerin varlığına inanmayan bir varlık durumuna getirdiği en üst basamağına ulaşmıştı. Pierre bu baloda ilk kez karısının yüksek sosyetedeki durumunun kendisi için kötü bir şey olduğunu duyumsadı. Somurtkan ve dalgındı. Alnında dikine derin bir çizgi oluşmuştu. Çevresine kimseyi görmeden bakıyordu. Natasha büfeye giderken onun yanından geçti. Pierre'in asık mutsuz yüzünü görünce şaşırdı. Karşısında durdu. Pierre'e yardım etmek, kendi mutluluğunun fazlasını ona vermek isteğini duyuyordu. ''Ne kadar eğlenceli burası değil mi Kont?'' diye sordu. Pierre dalgın dalgın gülümsedi. Söyleneni anlamamıştı. ''Evet, çok memnunum.'' dedi. Natasha nasıl oluyor da herhangi bir şeyden hoşnutsuzluk duyabiliyorlar diye düşünüyordu. Özellikle bu Bezuhov gibi iyi yürekli biri nasıl böyle olabiliyor? Natasha'nın gözünde baloda bulunan insanların hepsi aynı derecede iyi yürekli ve sevimliydi. Birbirini seven insanlardı, kimse kimseyi darıltamazdı, bu nedenle de bütün herkesin mutlu olması gerekliydi. 18. Ertesi günü Prens Andrei o akşamki baloyu anımsadı. Ama bu konuda uzun uzun düşünmedi. Evet çok güzel bir baloydu. Sonra evet Rostova'da çok şirin, taptaze, alışılmamış, Petersburg'un havasını hiç mi hiç taşımayan bir genç kız. Onu başkalarından ayıran özel bir şey var dedi yalnız kendi kendine. Bir akşam önceki balo için bütün düşündüğü buydu, çayını içtikten sonra da işe oturdu. Ama yorgunluktan mı yoksa uykusuzluktan mı o gün pek verimli çalışamıyordu. Hiçbir şey yapmıyor, çoğu zaman olduğu gibi kendi işini beğenmeyip eleştiriyordu. Bu nedenle birinin geldiğini duyunca sevindi. Gelen çeşitli komisyonlarda görev almış, Petersburg'un bütün kibar ortamlarına girip çıkan, yeni akımların ve Speranski'nin ateşli hayranı, olup bitenlerin telaşlı habercisi Bitski'ydi. Eğilimlerini giysi gibi modaya uygun seçen, bu yüzden de akımların en koyu yandaşı olarak görünen adamlardandı. Şapkasını çıkarır çıkarmaz kaygılı bir havayla Prens Andrei'nin dairesine koşmuş ve hemen konuşmaya başlamıştı. Devlet şurasının o sabah çarın açtığı oturumunun ayrıntılarını biraz önce öğrenmişti. Büyük bir memnunluk içinde bunu anlatıyordu. Çar'ın söylevi duyulmamış güzellikteydi. Ancak anayasaya saygılı bir çarın verebileceği söylevlerdendi bu söylev. Bitski, kimi bilinen sözlerin üzerinde üsteleyerek durarak, gözlerini anlamlı bir tavırla aça aça, "Çar, meclis ve senatonun devletin temeli olduğunu açıkça söyledi. Devlet yönetimi keyfe göre değil, sağlam ilkelere dayanmalı," dedi. Çar'ın söylediğine göre maliyede iyileştirmeler yapılmalı, bütçede açık olmamalıdır diye anlatıyordu. Sözlerini, "Evet, bu olay bir devir açıyor. Tarihimizde en büyük çağlardan birini," diye bitirdi. Prens Andrei bu kadar sabırsızlıkla beklediği, bu kadar önem verdiği devlet meclisinin açılışı konusunda anlatılanları dinlerken, bu olayı artık olup bittikten sonra onu duygulandırmak şöyle dursun, önemsiz bile denmeyecek kadar küçük görmesine şaşıyordu. Bitski'nin coşkun sözlerini biraz alaylı bir gülümseyişle dinliyordu, sıradan düşünceler geliyordu aklına. Çar'ın lütfedip de devlet meclisinde söylediğinden Bitski'ye ve bana ne? Onun söyledikleri beni daha iyi, daha mutlu bir insan durumuna getirebilir mi sanki? Bu sığ düşünce akışı birden Prens Andrei'nin gözünde yapılan iyileştirmelere duyduğu ilgiyi büsbütün yok ediverdi. Speranski de kendi aralarında yemek yiyeceklerdi o gün. Speranski onu davet ederken böyle demişti. Bu kadar hayranlık duyduğu insanla kendi aile çevresinde dostça bir hava içinde yemek yemek eskiden Prens Andrei'ye çok ilginç bir şey olarak görünürdü. Kaldı ki o zamana kadar Speranski'yi kendi aile çevresinde hiç görmemişti. Ama şimdi oraya gitmek istemiyordu işte. Öyleyken Speranski'nin Tavrichevski bahçesindeki küçük köşküne hemen hemen kararlaştırılan saatte geldi. Yalnız biraz gecikmişti. Görülmemiş temizliğiyle dikkati çeken küçük evin, bu biraz da manastırdaki temizliği anımsatıyordu. Parkeli yemek odasına girdiği vakit saat 5 olduğu halde Speranski'nin yakın dostlarından oluşan konukların orada toplanmış olduğunu gördü. Speranski'nin küçük kızı, tıpkı babası gibi uzun yüzlüydü, ile dadısından başka bayan yoktu. Konuklar Gerve, Magnitski, Stolypin'di. Prens Andrei sofrada yüksek sesle konuşulduğunu ve sahneden atılan kahkahalar gibi çevreyi çınlatan kahkahaları duydu. Sesi Speranski'nin sesine benzeyen biri, belirli bir biçimde tempo tutar gibi ha ha ha diye gülüyordu. Prens Andrei Speranski'nin güldüğünü hiç işitmemişti ve devlet adamının bu çınlayan ince kahkahaları tuhaf bir şeymiş gibi şaşırtmıştı onu. Prens yemek odasına girdi. Toplantıdakilerin hepsi iki pencere arasına kurulmuş, üzerinde mezeler bulunan küçük bir masanın başındaydılar. Speranski yakasında yıldız nişanı bulunan boz renkli bir frak, beyaz bir yelek, herhalde o dillere destan devlet meclisi toplantısında bu yeleği giymiş ve daha çıkarmamıştı. Ve ta yukarıda bağlanan beyaz bir boyun bağıyla neşeli neşeli masanın başında duruyordu, konuklar onun çevresindeydi. Magnitski, Mihail Mihailovic'e dönmüş bir fıkra anlatıyordu. Speranski dinliyor, Andrei içeri girdiği sırada Magnitski'nin sözleri gene kahkahalar içinde boğuldu. Stolypin ağzında ekmek peynir çiğneyerek gür kalın bir sesle, Gerve de alçak sesle gülüyordu. Speranski ise ince ince belirli kahkahalar atmaktaydı. Speranski gülmeye devam ederek Prens Andrei'ye beyaz yumuşak elini uzattı. ''Sizi gördüğüme çok çok sevindim prens.'' Magnitski'ye döndü, öyküsünü yarıda kesti. ''Bir dakika.'' dedi. Sonra hemen Prens Andrei'ye döndü. ''Şimdi bir anlaşma yaptık. Bu yemekte yalnız keyif edeceğiz. İşlerden söz etmek yok.'' Fıkra anlatmaya döndü yeniden ve kahkahalara başladı. Prens Andrei şaşkınlıkla düş kırıklığının yarattığı bir yüzün içinde kahkahaları dinliyor, gülen Speranski'ye bakıyordu. Sanki bu Speranski değil de bir başkasıydı. Eskiden Speranski de Prens Andrei'ye gizemli ve çekici görünen her şey, şimdi apaçık, hiç de gizli olmayan şeyler gibi geliyordu. Sofrada konuşmalar bir an olsun durmadı. Sanki bütün söyleşi bir gürültülü fıkralar derlemesinden ortaya çıkmıştı. Daha Magnitsky kendi fıkrasını bitirmemişti ki bir başkası daha gülünç bir fıkra anlatmaya koyuldu. Fıkraların çoğu ya doğrudan doğruya memurluk yaşamıyla ilgili ya da memurlarla ilgiliydi. Sanki o çevrede memurların önemsiz kişiler oldukları kesinlikle kabul edilmişti ve onlara gösterilecek ilgi ancak onları hoş görmek ya da gülünç özelliklerini belirtmekten öteye geçemezdi. Speranski o gün sabahleyin mecliste kulakları ağır işiten bir danışmana "Düşünceniz nedir?" diye sorduğu zaman "Ben de aynı düşüncedeyim" yanıtını aldığını söyledi. Gerve bir denetleme öyküsünü başından sonuna kadar anlattı. Bu öykünün dikkatini çeken yönü bütün kişilerin saçma davranışlarıydı. Stolypin kekeleyerek konuşmaya katıldı. Konuşmaya ciddi bir hava vermek istiyormuş gibi eski düzendeki yolsuzluklardan söz etmeye başladı heyecanla. Magnitsky Stolypin'in heyecanıyla hafifçe alay etti. Gerve işi şakaya vurdu, konuşma da gene eski neşeli konulara döküldü. Speranski'nin çalıştıktan sonra dinlenmek ve dostlarının arasında eğlenmekten hoşlandığı anlaşılıyordu. Bütün konukları da bu isteğini yerine getirip onu eğlendirmeye çalışıyor, kendileri de eğleniyorlardı. Ama bu eğlence Prens Andrei'ye sıkıcı ve neşeden yoksun görünüyordu. Speranski'nin ince ses tonu tatsız bir duygu uyandırıyor, onu şaşırtıyor ve bu bozuk tonda ve bitmek bilmeyen gülüş onu müthiş rahatsız ediyordu. Prens Andrei gülmüyor, bu yüzden de toplantıda bulunanların canını sıkmaktan korkuyordu. Ama hiç kimse onun genel havaya uymadığını ayrımsamıyordu. Bütün herkes neşe içindeydi. Prens Andrei birkaç kez konuşmaya katılmak istedi ama her seferinde sözü tıpkı sudan fırlayan bir mantar gibi konuşmanın dışında bırakıldı. Böylece onlarla şaka edemiyordu. Onların konuşmalarında kötü ya da yakışık almayan hiçbir şey yoktu. Bütün sözleri nükteli, akıllıca söylenmiş sözlerdi. Komik de olabilirdi. Ama bu sözlerde neşenin tuzu biberi olan bir şey eksikti. Yalnız eksik de değildi üstelik. Onlar böyle bir şeyin varlığını bile bilmiyorlardı. Yemekten sonra Speranski'nin kızıyla dadısı sofradan kalktı. Kızını o beyaz eliyle okşadı Speranski, sonra da öptü. Onun bu davranışı bile Prens Andrei'ye yapmacık göründü. Erkekler İngilizlerin yaptığı gibi porto içmek için sofrada kaldılar. Napolyon'un İspanya seferi konusunda başlayan konuşmanın ortasında hepsi Napolyon'a hak verdikleri halde Prens Andrei onlara katılmadı. Speranski gülümseyerek ve herhalde konuşmayı yöneldiği konudan uzaklaştırmak isteğiyle söylenenlerle hiç ilgisi olmayan bir fıkra anlattı. Bir süre herkes sustu. Speranski sofrada biraz daha oturduktan sonra tıpayı iyice sıkıştırarak şarap şişesini kapattı ve "Şimdi artık iyi cins şarabı mumla arasak da bulamıyoruz" dedi. Şişeyi uşağa verip sofradan kalktı. Onunla birlikte bütün herkes kalkmıştı. Gene gürültülü biçimde konuşarak konuk odasına gittiler. Speranski'ye kuryenin getirdiği iki zarf verildi. O da zarfları alıp çalışma odasına gitti. O gidince herkesin neşesi söndü. Konuklar ağırbaşlı bir tutumla kendi aralarında konuşmaya başladılar. Speranski çalışma odasından çıkarak "Eh, şimdi artık şiir okuyalım bakalım" dedi. Prens Andrei'ye doğru döndü, "Şaşılacak bir yetenek" diye devam etti. Magnitsky hemen poz aldı, sonra kendisinin Fransızca olarak Petersburglu kimi ünlü kişiler için yazdığı ve birkaç kez alkışlarla kesilen alaylı şiirleri okumaya başladı. Prens Andrei şiirler bitince Speranski'ye yaklaşarak ona veda etti. Speranski sordu, "Böyle erken erken nereye gidiyorsunuz?" "Bir suarede bulunmaya söz verdim." Bir süre sustular. Prens Andrei içlerinden olanları hiç kimsenin okumasına olanak vermeyen bu ayna gibi parlak gözlere yakından bakıyordu. Speranski'den ve onunla yaptığı işlerden herhangi bir sonuç beklemesi de, Speranski'nin yaptığı şeylere önem vermesi de ona gülünç göründü birden. Speranski'nin evinden çıkıp gittikten sonra o ölçülü, neşesiz gülüş uzun süre kulaklarında çınladı durdu. Prens Andrei eve dönünce son 4 ay içinde Petersburg'daki bütün yaşamını sanki yepyeni bir şeymişcesine aklından geçirmeye koyulmuştu. Uğraşmaları, araştırmaları, dikkati çektiği halde Salt Çar'a daha önce çok kötü bir başka iş sunuldu diye hasıraltı edilen askeri yönetmelik öyküsünü, Berg'in üye olduğu komitenin toplantılarını anımsadı. Bu toplantılarda komitenin oturumları ile ilgili işlemlerle toplantıların nasıl yapılması gerektiğini belirten her şeyin ne kadar uzun uzun ve dikkatlice gözden geçirildiğini, işin özüne dayanan konularınsa nasıl kısa geçiştirildiğini de anımsadı. Yasalarla ilgili çalışmalarını, Roma ve Fransız yasalarını nedenli uğraşarak Rusça'ya çevirdiğini anımsadı sonunda ve bütün bunları yaptığı için utanç duydu. Sonra Boguçarova'daki çiftliği, köydeki işleri, Riyazan'a gidişi, köylüler ve muhtar dron canlandı zihninde. Paragraflara ayırdığı kişisel hukuku onlara uygulamaya çalışmasını anımsadı. Nasıl olup da böyle boş bir işle bu kadar uzun bir süre uğraşabildiğine şaştı. 19. Ertesi gün Prens Andrei o zamana kadar gitmediği kimi aileleri ve bu arada dostluğunu son baloda tazelediği Rostov'ları ziyaret etti. Rostov'lara gitmesini nezaket kuralları gerektiriyordu. Ayrıca hani şu başkalarına hiç benzemeyen ve onda hoş bir anı bırakmış olan enerjik genç kızı ev havası içinde görmek istiyordu bir de. Onu ilk karşılayanlardan biri Natasha oldu. Üzerinde mavi bir giysi vardı. Bu giysiyle üzerinde balo giysisi olduğu zamankinden daha da güzel göründü. O da bütün Rostov ailesi de Prens Andrei'yi eski bir dost gibi yapmacıksız, candan bir tavırla karşıladılar. Eskiden Prens Andrei'nin çok sert sözlerle kınadığı bu aile, şimdi ona yalın ve iyi yürekli insanlardan oluşmuş görünüyordu. Yaşlı kontun özellikle Petersburg'da hoş görünen konukseverliğiyle candan tavrı nedeniyle Prens Andrei öğle yemeğine kalmayı geri çeviremedi. Bolkonski, evet bunlar iyi yürekli, sevimli insanlar diye düşünüyordu. Elbet Natasha'nın kişiliğinde sahip oldukları hazinenin değerini birazcık olsun anlamıyorlar. Ama bu iyi yürekli insanlar, bu anlayışsızlıklarına karşılık, o şiir dolu, varlığından yaşam fışkıran, olağanüstü güzel genç kızın özelliklerini iyi belirten bir dekor oluşturuyorlar. Prens Andrei, Natasha'nın içinde kendisine yabancı, hiç bilmediği mutluluklarla dolu apayrı bir dünyanın varlığını duyumsuyordu. Bu yabancı dünya daha o vakitler, Obradnoye'deki o ağaçlık yolda, o mehtaplı gecede duygularını o kadar etkilemişti ki, şimdi onu kızdırmıyor, ona yabancı gelmiyordu. Tam tersine, şimdi bu dünyada yepyeni bir zevk buluyordu. Yemekten sonra Natasha, Prens Andrei'nin ricası üzerine klavsenin başına geçti, şarkı söylemeye başladı. Prens Andrei pencerenin yanında duruyor, bir yandan bayanlarla konuşuyor, bir yandan da onu dinliyordu.